Ayrım 16, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 152. Mimar Vedat Bey'in villası hemen her gece İstanbul sosyetesiyle dolup taşardı. Bu gece Vedat Bey'in güzel kızının 18 yaşına basması dolayısıyla Vedat Bey, kızı Şerif'ine bir kokteyl tertiplemişti. Pembe mermer sütunlu büyük salon, kadın erkek davetlilerle erken saatlerden itibaren dolmuştu. Kadınların kimi dekolte uzun tuvalet giymiş, kimi ise mikro mini diye tabir edilen ve adeta bluz intibağı veren kısacık gece elbiseleri giymişti. Ellerindeki uzun ayaklı kadehleriyle küme küme toplanmış kadınlı erkekli gruplar ayakta birbirleriyle şakalaşmaktaydılar. Sosyete denilen bu camianın iç yüzü mide bulandırıcı bir manzara arz etmekteydi. İnsanın iç yüzüne vakıf olduktan sonra dışarıdan baktım bir yeşil türde, içine girdim estağfurullah tövbe dememesine imkan yoktur. Bu sosyete denen kesime. Sosyeteye mensup iki sınıf vardır. Bazıları manyaklık derecesinde bir nezaket budalasıdır ki bu sosyete tipi kadın erkek kim olursa olsun karşısındakine Sherry, Darling, Canicom, Cicicom gibi sözlerle hitapta bulunur. Diğer sosyetik tipler ise tophane serserilerinin, küfürbaz arabacılarının konuşmalarını dahi gölgede bırakacak argo tabirler ve hatta galis küfürlerle konuşurlar. Vedat Bey'in şahane villası bu gece işte bu iki sınıfa mensup sosyetik tiplerle doluydu. Salonun en gözde yerine kurulmuş olan sahnede taş devri insanlarını andıran, sırtlarında uzun tüylü postlar, ayaklarında kaba postallar, saçları enselerinden omuzlarına doğru karmakarışık bir halde sarkan, uzun favorili, acayip kılıklı gençlerden kurulu bir caz grubu, yamyamların vahşi çığlıklarını andırır sesler çıkararak akıllarınca salona zevk ve neşe dolu bir hava katıyorlar. Ortadaki yumurta biçimindeki pist, bu çılgın müziğin ritmine uyarak çılgınca zıplayan, tepinen, en son moda dansları yapan çiftlerle dolu. Feyza daha düne kadar kendisinin de içinde bulunduğu, çılgınca gülüp eğlenip dans ettiği bu çılgın güruhu oturduğu koltuktan ibretle ve nefretle seyretmekteydi. Halbuki daha düne kadar bu güruhun içinde bulunmaktan zevk alıyordu o. Şimdi ise evet, bu suni, bu yapmacık, bu gösteriş ve riya dolu hayat onu sıkıyordu işte. Selim yarım saatte, yakın bir zamandır kendisini yalnız bırakmış, salonun öbür ucunda bulunan neşeli bir grubun içine dahil olmuştu. Feyza kalbinin demir bir mengene altında ezildiğini hissediyordu adeta. Nihayet daha fazla dayanamadı. Yerinden kalkarak terası açılan cam kapıya doğru yürüdü. Kimse fark etmeden yavaşça kapıyı açtı ve dışarıya süzüldü. Oh, dışarıdaki hava salondakinden ne kadar farklı, ne kadar saf ve berraktı. Temiz havayı bol bol ciğerlerine doldurdu. Bahçede bulunan çiçeklerin kokusu terasa kadar çıkıyor, Feyza'nın genzini tatlı tatlı gıcıklıyordu. Gökyüzündeki ay bütün haşmetiyle parıldamakta, ortalığı gündüz gibi aydınlatmaktaydı. Feyza arkasından teras kapısının açıldığını ve dışarıya birinin çıktığını fark etmemişti bile. Bu Selim'in arkadaşlarından Murat'tı. Terasın parmaklarına dayanmış, gecenin güzelliğini seyre dalmış olan Feyza, elinde bir içki kadehiyle kendisine iyice yaklaşan genç adamı hala fark etmemişti. Murat, Feyza'nın tam arkasına gelince durdu ve adeta fısıltı gibi bir sesle, ''Feyza Hanım'' dedi. Feyza fena korkmuştu, birden arkasına döndü. Karşısında elinde içki kadehiyle kendisine gülümsemekte olan Murat'ı görünce ne söyleyeceğini şaşırdı. Fakat Murat zaten onun bir şey söylemesine meydan bırakmamıştı. ''Sizi korkuttum galiba Feyza Hanım, özür dilerim.'' dedi. ''İçeride sıkıldınız herhalde. Ama doğrusu Selim'in yerinde ben olsam, bu kadar güzel bir kadını değil yalnız bırakmak, gölgesinden dahi ayrılmam onun. Üstelik böylesine güzel bir kadın.'' Feyza'nın ağzı diline dolaşmıştı. ''Şey, Murat Bey, siz Selim'in en yakın arkadaşısınız değil mi?'' dedi. ''Olabilir. Ama bu size olan hislerimi hiçbir şekilde değiştirmez ki. Beni anlayın ne olur, sizi seviyorum Feyza Hanım.'' Bu sözleri evli bir kadına söylediğinizin farkında mısınız? Murat gayet pişkin bir tavırla, evet dedi, farkındayım. Selim gibi bir erkekle evli bulunmak bahtsızlığına uğramış bir kadına hem de. Feyza bu küstah adamın yüzüne olanca hırsıyla tükürmemek için kendini zor tuttu ve güçlükle cevap verdi. Ya sizin gibi adi bir gönül avcısı bir ayaşla evli bulunmak bahtsızlığını daha mı az görüyor size? Murat sarsılmıştı. İncinen gururunu tamir etmek üzere ağzını yeniden açmak üzereydi ki terasın kapısı açıldı ve Selim gülerek dışarı çıktı. Yanlarına yaklaşırken Neşe'yle ''Dışarısı cidden harika, ne romantik bir gece değil mi çocuklar?'' dedi. Feyza'nın burun delikleri sinirden açılıp açılıp kapanıyordu. Selim'e doğru dönerek ''Evet, bir erkeğin evli bir kadına ilanı aşk edebileceği kadar romantik bir gece. Ama bu romantiklik beni sıkmaya başladı artık, anlıyor musun? Beni eve götür Selim.'' Selim Feyza'nın omzundaki şalı eliyle düzelterek ''Daha geleli ne kadar oldu Feyza?'' dedi. ''Yine anormalliğe başladın sen. İster anormallik de ister delilik. Bu hava artık beni boğuyor Selim. Başım çok ağrıyor. Lütfen beni eve götür artık.'' Murat durumunu idare etmek için Feyza Hanım'ın sinirleri iyice zayıflamış Selim. Ne diyorsa onu yap. Daha akıllıca hareket edersin. Feyza dönüp hırsla Murat'a baktı. Sonra hızlı adımlarla teras kapısından içeri girdi. Selim de bir şey anlayamayan, daha doğrusu anladığı halde işine gelmeyen bir halle ellerini iki yana açarak Feyza'nın arkasından salona girdi. Alelacele Vedat Bey ve kızıyla vedalaşarak köşkten ayrıldılar. Arabaya bindikleri zaman ikisinin de yüzünden düşen bin parçaydı. Selim burnundan soluyarak gaza bastı. Araba karanlıkların içinde süratle yol almaya başladı. Feyza geçirmiş olduğu o kabuslu geceyi hayatının dönüm noktası olarak kabul ediyordu. O geceden sonra hemen hemen bütün vaktini çeşitli dini eserler okumakla geçirmekteydi. Kütüphanesinde ne kadar roman vesaire lüzumsuz kitap varsa hepsini atmış, yerine yeni almış olduğu dini eserleri, faydalı fikir kitaplarını, Kur'an tefsirlerini, hadis kitaplarını ve lüzumlu ilmihallere koymuştu. Birçok İslami meseleyi dadısından sorup öğreniyordu. Ama tabii kültürlü bir insan için bu malumat tatmin edici sayılmazdı. Dadı nihayet oldukça cahil bir kadındı. Bunun için Feyza tatminkar bir bilgiye sahip olabilmek için kah ilmihal safiyelerini karıştırıyor, kah kitaplarındaki hadislere müracaat ediyor, kah Kur'an tefsirlerinin içine adeta gömülüyordu. Tefsirleri okuyup kitapları karıştırdıkça bundan evvel gafletle geçirmiş olduğu senelere yanıyor, adeta geçen zamanı telafi etmek istercesine İslam hakkında daha çok şeyler öğrenmek için gece demiyor, gündüz demiyor, mütemadiyen okuyordu. Bunların arasında en ziyade ilgisini çeken eser hanımlarla ilgili küçük bir kitaptı. Bu kitabı kendisine dini eserler almak için girdiği bir kitabevinde tezgahtar olarak çalışan nur yüzlü, temiz ve asil bir genç hediye olarak vermişti. Ücretini vermek için ne kadar direttiyse de genç, sizin gibi bir hanımın dini eserlere karşı merak beslemesinden duymuş olduğum memnuniyetten dolayı bu eser benim size bir hediyemdir, lütfen kabul buyurun diyerek para almamıştı. Tezgahtar gencin bu jesti Feyza'yı bir cihetten memnun etmekle birlikte bir cihetten de yaramıştı. Zira gencin sizin gibi bir hanım derken açık saçık kıyafetini ima ettiğini anlamıştı. Ama gence gücenmedi, bilakis takdir etti. Açık saçık kıyafetinden dolayı kabahatli olan kendisiydi. Eserin ilk sayfelerini adeta yutar gibi okudu. Gerçi lisanı biraz ağdalıydı. Eserde Arapça ve Farsça kelimeler sık sık geçmekteydi. Ama yine de içindeki hakikatlerin parlaklığı ve üslubun güzelliğiyle söylenilmek istenen her şey fevkalade anlaşılmaktaydı. Sonra yeni almış olduğu Osmanlıca Türkçe lügat da bu mevzuda kendisine yardımcı olmaktaydı. İşte şimdi de gözleri aynı eserin aile hayatında erkek ve kadının davranışlarıyla ilgili alakalı kısımlarında heyecanla gezinmekte. Esasen kendisine en ziyade lazım olan bahis de bu. Eserde aynen şunlar yazmaktaydı. Bahtiyardır o adam ki Refika-i Ebediyesini kaybetmemek için Saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadeti dünyeviyesi içinde saadeti uhreviyesini kazanır. Bedbahttır o adam ki sefahate girmiş zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Bedbahttır o kadın ki zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veyl o zevce ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet fantezilerine birbirini teşvik eder. Hemşerilerim, daire-i meşruadaki keyfle İktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Hem katiyen biliniz ki bu hayat-ı dünyeviyede hakiki lezzet iman dairesindedir ve imandadır. Ve amal-i salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Ve dalalet ve safahatte dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunur. Eseri bir müddet kapattı, düşünceye daldı. Okudukları arasında bir cümle zihnine takılıp kalmıştı. Kitabı tekrar açtı, o cümleyi tekrar okudu. Bedbahttır o kadın ki zevcinin fıskına bakar, onu başka surette taklit eder. Sanki kendisi için yazılmıştı bu cümle. Öyle ya, şimdi kendisi bu durumda değil miydi? Kocası içkiyi, kumarı, sefahat alemlerini seven, hatta yeri gelince dine, imana küfreden bir adamdı. Ve kendisi de yıllarca içinde bulunduğu gaflet dolayısıyla kocasıyla aynı hayatı sürdürüp durmuştu. Ama şimdi her şey, evet her şey değişmişti. Kocasına uyduğu zamanlar hakikatlerden bir haber bulunuyordu. Ve bunun için aynı hayattan kendisi de büyük bir zevk duyuyordu. Şimdi ise öğrendiği hakikatler karşısında kocasının hayatına ayak uydurmasına artık imkan yoktu. Feyza eserde belirtilen sefahat ve delalette kocasını taklit eden bedbaht kadın mevkiine düşmekten şiddetle korkuyordu. Fakat bu işi nasıl halledilecekti? Biliyordu ki Selim bu sefihane hayattan ölürdü de vazgeçmezdi. Bunun için Feyza'nın ya Selim'den ayrılması ya da birlikte yaşayabilmek için mutlaka o sefih hayata uyması lazımdı. Fakat kararlıydı. Boşanmak pahasına da olsa artık günden güne iğrenmekte olduğu o iğrenç hayata ayak uydurmayacaktı. Bu kararı verince derin bir nefes aldı. Ferahlamıştı. Feyza girişmiş olduğu bu nefis mücadelesi harbinin yanında dadıdan muntazaman her gün Kur'an dersi de almaktaydı. Kısa bir müddet içinde zekası sayesinde pek güzel sökmüştü Kur'an'ı. Bu sabah da yine Selim'i kapıdan uğurlar uğurlamaz doğruca banyoya koşup abdestini aldı ve sabahlığını giyip namaz örtüsünü takarak geldi. Dadının önünde diz çöküp önünde açık duran Kur'an-ı Kerim'i heceliye heceliye okumaya başladı. Küçük hilal yerde halının üzerinde tatlı sesler çıkararak emeklemekteydi. Dadı ara sıra yanlışlarını düzeltmekle beraber Feyza'nın zeka ve kabiliyetine hayran kalmaktan kendini alamıyordu. Bu esnada Feyza'nın okuyuşunu mutfaktan duyarak içi dolan emektar aşçı kadın Hatice içeri girdi. Bir müddet bembeyaz örtüleri içinde Kur'an okuyan Feyza'yı hayretle seyretti. Sonra kendini tutamadı ve ''Ah benim tatlı hanımım'' dedi. ''Daha evvel de güzeldin ama namaz kılıp Kur'an okumaya başladığından beri daha bir güzel oldun. Yüzüne bir nur geldi ki görme.'' Feyza sadakallahul azim diyerek Kur'an'dan başını kaldırdı. Memnuniyetle giderek sağ ol Hatice dedi. Sahi becerebiliyor muyum biraz? Becermek de ne demek hanımcığım? Maşallah bu gidişle yakında gürül gürül okuyacaksın Kur'an'ı. Ah ne mutlu, ne mutlu böyle genç yaşta. Allah senden de razı olsun dadı hanım. Dadı mütevazi bir şekilde başını yana eğerek bende ne var ki Hatice? Allah onun içine vermiş. Baksana Kur'an'ı sökmesi bir yana Feyza şimdi örtünmeye de karar verdi. Hatice kadın heyecanlanmıştı. Sahi mi diyor hanımım? Birkaç ay içinde ne güzel öğrendim Müslümanlığı. Peki bey ne dedi bu duruma? Daha beye söylemedim. Ama bey ne derse desin Hatice. Ben kararımı verdim bir kere. Bu mevzuda birçok eser de okudum. Kur'an tefsirlerini tetkik ettim. Benim için artık Allah'ın emirleri beyin emirlerinden çok daha mukaddes ve üstün. Allah senden razı olsun hanımım. Hani bu birkaç aydır kavgasız gürültüsüz bir günümüz geçmiyor da yine kavga edersiniz diye söylemiştim. Sen kendini üzme Hatice. Her şey Allah'ın dilediği gibi olur. Hatice kadın mutfağa doğru yürürken bir yandan da tülbendiyle gözyaşlarını kurulamaktaydı. Feyza kaldığı yerden devam etmek üzere yeniden başını Kur'an-ı Kerim'e eğmişti ki salonda telefonun zili acı acı çalmaya başladı. Feyza koştu, telefonu açtı ve duyduğu ses karşısında gözleri sevinçle parladı. Oh babacığım sen misin? Ama o ne? Niçin sesin öyle bitap? Baba? Ne? İflas mı ettin? Doğru söyle babacığım. Ama Selim'le beraber yürütüyordunuz o işi. Anlamadım. İflasına sebep olan Selim mi? Şaka etmiyorsun ya babacığım. Demek kayınpederinin dahi gözünün yaşına bakmayacak kadar hain ve alçakmış öyle mi? Yok yok. Sen benim için üzülme babacığım. Zaten son zamanlarda çekilmez oldu. Tabii tabii sabrediyorum. Nihayet inceldiği yerde kopar. Olur. Olur babacığım. Yalvarırım beni habersiz bırakma. Anneme de selam söyle. Kendinizi fazla üzüp hırpalamayın sakın. Allah ne takdir etmişse o tecelli edecektir. Güle güle. Güle güle babacığım. Telefonu kapattı. Dudakları üzüntü ve sinirden alabildiğine büzülmüştü. Neredeyse ağlayacaktı. Evet, babası iflas etmişti ve bu iflasın müsebbibi de kendi kocasıydı. Selim'e olan nefretinin kalbinde bir kat daha büyüdüğünü hissediyordu. Bir müddet salonun içinde ne yapacağını bilmez halde bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra kendini büyük bir gayretle toparlamaya çalışarak tekrar dadının yanına geldi. Dadı da konuşulanları duymuştu. Feyza'yı daha fazla üzmemek için ağzını açıp bir şey söylemedi. Feyza da hiç konuşmadan yeniden Kur'an-ı Kerim'in başına diz çöktü ve kaldığı yerden okumaya devam etti. O gün akşama kadar Feyza kendisini hiç bir şeyle avutamadı. Şimdi ailesi ne yapacaktı? Ellerinde ne var ne yoksa tabii hepsi alınacaktı. Dışarıdaki yağmur sesi büsbütün asabını bozmaktaydı. Sabahtan beri hiç dinmemecesine yağan yağmur şimdi büsbütün şiddetlenmişti. Salondaki şömineye birkaç odun daha attı ve karşısındaki koltuğa gömülerek üzüntülü bir şekilde odunların yanışını seyretmeye, tatlı çıtırtılarını dinlemeye koyuldu. Bu vaziyette kim bilir ne kadar zaman geçmişti. Feyza ancak sokak kapısının dışarıdan anahtarla açılışıyla kendine gelebildi. Gelen Selim'di. Selim kendisini karşılamaya kimsenin gelmediğini görünce yine evde bir şey olduğunu anlamıştı. Işığı yanmakta olan salona doğru yürüdü. Feyza'nın asık bir çehreyle oturuşunu, neşesini kaçırmıştı. Sordu. ''Yine ne var? Neden somurtup duruyorsun öyle?'' Feyza başını kaldırıp Selim'e bakmadı bile. Sadece ''Hiç'' dedi. Biraz evvel babamla konuştum telefonla. İflas etmiş. Para mı istiyor yoksa? Feyza adeta tükürür gibi. Senin gibi karaktersiz bir erkekle nasıl evlendim? Hala hayret ediyorum, dedi. Babamın iflasının müsebbibi sen olduğun halde utanmadan bir de hakaret ve alay ediyorsun, öyle mi? Ne alayı canım? Babanın kendi kabahati. Kafasını kullansaydı bugünkü hale düşmezdi. Demek hala kendini suçsuz görüyorsun. Öf, kes kızım, uzattın artık. Selim hırsla oradan bir gazete alarak Feyza'nın yanındaki koltuğa oturdu ve gazeteyi okumaya başladı. Bir müddet sonra birden hatırlamışçasına başını kaldırdı ve hiçbir şey yokmuş gibi Feyza'ya döndü. Ha, hatırlamışken söyleyeyim. Pazar gecesi Şerafettinler, Vedatlar ve Fikretlerle birlikte Kulüp Reşat'a gideceğiz, haberin olsun. Feyza, ne yazık ki ben sizinle gelemeyeceğim Selim, dedi. Selim küstah bir tavır takındı. Neden? Yoksa babanın iflasına matem mi tutacaksın? Yo, düşünmedim bile. Hem bugün alan Allah yarın vermesini de bilir. Bu bakımdan fazla üzülmüyorum. Benim gelemeyişimin sebebi daha başka. Neymiş bu sebepler? Ben artık Müslüman bir kadına yakışır bir şekilde mazbut bir kıyafet giymeye karar verdim Selim. Şuna aklımı kaçırdım desen daha iyi olmaz mı? Sen nasıl kabul edersen öyle olsun. Ama bilirsin, ben bir şeye karar verdim mi, eğer o iş doğruysa ve mantığıma uygun gelirse mutlaka yaparım. Yani bunu da yapacağım. Ya ben müsaade etmezsem? Sen haşa, Allah'tan üstün değilsin ya. Ne demek istiyorsun yani? Basit. Bu hususta seni dinlemem. Beni karın olarak görmek istiyorsan ya bunu kabul eder, bana istediğim gibi mazbut bir hayat yaşatırsın veya, evet veya, veya boşanırız. Selim fena halde bozulmuştu. Sakin görünmeye çalışarak. Ya, demek kararın bu kadar kati, dedi. Peki, daha bu yaşta neler gibi örtünmeye ne sebep var? Hele bir 50-60 yaşına gel, o zaman istediğin gibi giyin, değil mi ya? Feyza omuz silki. Yanlış bir felsefe seninki. Değil 50-60 yaşına kadar, yarına kadar yaşayacağıma dair bana bir teminat, bir senet verebilir misin? Hem Allah'ın bu örtünme emri yalnızca yaşlı kadınlar için değildir. Hatta Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yaşlı kadınların örtünmeseler dahi günaha girmeyeceklerini bildiriyor. Demek ki örtünmek 12-13 yaşından itibaren bütün genç kızlara ve kadınlaradır. Bu yaşlardan itibaren bütün kadınlar, eğer hakikaten Müslümanlarsa, örtünmeye mecburdurlar. Bu Allah'ın emri. Üzerinde münakaşa edilmez. Selim aniden yerinden fırladı. Ellerini pantolonunun cebine koyarak Feyza'nın karşısına geçti. Kızım, ben seni ele güne karşı yüzüm ağartasın diye modern, ileri görüşlü bir kız olarak aldım. Sen kalktın benim başıma hoca kesildin. Son zamanlarda ağzından Allah, Bismillah kelimelerinden başka söz dökülmez oldu. Yo, ben böyle yobazlıklara gelemem bak. Feyza boşanmıştı bir kere. Bu yüzsüz ve imansız adama karşı daha fazla susamazdı. Sert bir sesle, "Demek insan Yaradan'ın emrini yerine getirince yobaz oluyor, öyle mi?" diye bağırdı. "Bana bak Selim, artık Hristiyanlar gibi bir hayat yaşamak istemiyorum ben, anladın mı? Kaldı ki biz onlar kadar bile olamıyoruz. Onlar hiç değilse pazar günleri kiliseye giderek Allah'a ibadet ederler. Bizler ki hak dinin mensupları olan Müslümanlarız. Sorarım sana, bizim hangi hareketimiz uyuyor Müslümanlığa? Abdest alırım alay edersin, namaz kılarım alay edersin, Kur'an okurum yine alay edersin. Bu mu senin Müslümanlığın?" Selim bu gibi sözlere yola gelecek cinsten bir insan değildi. "Ben şunu bunu bilmem Feyza," dedi. "Yanımda yaşlı ninneler veya hizmetçi kadınlar gibi giymiş bir kadın taşıyamam." Feyza bu defa alaylı bir sesle, "Neden?" "Çünkü erkek arkadaşların vücudumu açık saçık görmeyince Selim'in karısı bir içim su, ne enfes, ne güzel kadın diyerek etrafımda pervane olamayacaklar da ondan, değil mi?" dedi. "Benim bildiğim erkek olan karısını kıskanmalı Selim. Kıskanan erkek de onu açık saçık teşhir etmek yerine çirkin nazarlardan muhafaza etmek ister. Ben bütün güzelliklerimle yalnız sana ait, yalnız senin karın olmak istiyorum. Anlayacağın beni bütün gözlerden kıskanmanı istiyorum. Böyleyken sen beni gururla binbir kişinin gözüne, gönlüne peşkeş çekiyor ve iftiharla teşhir ediyorsun." Selim gülerek cevap verdi. "Unutma ki güzele bakmak sevaptır. Ya o güzel bir erkeğin namusu olan karısı olursa?" "Bir şey değişmez. Eğer o kadın hakikaten güzelse helal olsun derim." "Feyza ne tuhaf," dedi. "Hayvanlar bile dişilerini kıskanırlar halbuki." Bu söz Selim'i bir anda yerinden hoplattı. "Yani beni hayvan yerine mi koyuyorsun?" Feyza gayet sakin. "Seni ben değil, sen kendin koydun hayvan yerine. Ben ne diyeyim?" dedi. Selim öylesine köpürmüştü ki bu söz üzerine kendine hakim olamadı ve Feyza'nın yüzüne şiddetli bir tokat attı. Feyza tokadın şiddetiyle bir an odanın ortasında sendeledi. Sonra ellerini yüzüne kapayarak boğazında düğümlenen hıçkırıkları bıraktı. Selim evvela yumrukları hırsla sıkılmış bir vaziyette bir müddet sinirinin geçmesini bekledi. Sonra yüzünde şeytani ve hileli bir ifadeyle yaptığına pişman olmuşçasına Feyza'ya yaklaştı ve elini genç kadının omzuna koyarak yumuşak bir sesle, "Affet Feyza, elimde olmadı inan, kendimi kaybettim birden." Feyza boşanmıştı bir kere, sarsıla sarsıla ağlayarak, "Ah," dedi, "keşke bana bir yerine bin tokat vursan da hatanı anlayabilsen." Selim'in sesinde yine sahtelik vardı. "Bak Feyza," dedi, "bu örtünme meselesini pazar gecesinden sonra görüşürüz, ha?" "Hayır, hayır Selim. Gelemeyeceğim pazar günü sizinle işte. Hem hiçbir zamanda gelmeyeceğim. Anlıyor musun?" "Canım, niçin bu kadar inat ediyorsun? Anlamıyorum. Sana ne dedim? Pazar gecesi gidelim. Sonra yine devam ederiz mevzumuza. Hadi Feyza'cığım, sil gözlerinin yaşını da bırak inadı. O gün için mutlaka geleceğimize dair söz verdim. Gitmezsek vallahi çok ayıp olur." Feyza çöktüğü koltuğa biraz daha gömülerek hıçkırıklar arasında çaresizlik içinde çırpınıyordu. Nihayet kararını verdi. Son bir defa daha gidecek, fakat bundan sonrakiler için direnecek, icap ederse her şeyi göze alacaktı. Selim'in "ayıp olur" sözü üzerine dayanamayıp haykırdı. "Ona ayıp, buna ayıp, her seferinde bir şey çıkarıyorsun. Peki bu sefer de geleceğim ama beni kararımdan hiçbir kuvvet döndüremez, bunu bil." 16. ayrımın sonu, sayfa 163.